Ayrım 33.
Nitekim 1945'te öldüğünde arkasında 43 yıl boyunca yaptığı okumalardan 30 bininin stenografik notlarını bırakmış. Casey ancak ortaokulu bitirebilmiş, dindar mizaçlı ama her bulduğunu okuyan son derece meraklı bir insanmış. Osteopati ve homeopati ile çok yakından ilgilenmiş olduğu şuradan da anlaşılıyor. Başlangıçta o trans halindeyken başında duran bir osteopat kendisine sorular soruyor, aldığı cevapları hastaya açıklıyormuş. Casey ile ilgili açıklamalar için bakınız MG1 sayfa 216-19. Casey'nin yaptığı teşhislerin de pek çoğu osteopatların fikirlerinden etkilendiği izlenimini veriyor. Bu arada homeopati ve naturopati gibi günün moda olan sözde tedavi yöntemlerini de işe karıştırdığı anlaşılıyor. Burada salık verdiği tedavi edici nesne ve yöntemleri saymayacağım. Zira tıbbi açıdan hiçbirinin iler tutar yanı olmadığı kesin. Ancak transları esnasında herhalde gayipten gelen seslerle bazı ilaçlar da keşfetmiş ve bunları üretip satmış. Bütün şarlatanların ticari bir dehaya sahip olduklarını daha önce de söylememiş miydim? Sonunda Casey okültizme de merak salmış ve trans halinde kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla Hristiyanlık, astroloji, piramidoloji, teozofi ve buna benzer okült öğretilerin karışımı olan yeni bir okült felsefe geliştirmiş. Unutmadan Casey hastalarından isteyenlere geçmiş hayatlarını da okuyormuş. Açıkça görüldüğü gibi adamın bütün yaptığı, okuduğu ve ilgi duyduğu şeyleri trans halinde hatırlamaktan ibaret. Eğer böyle birini kim ciddiye alır diye düşünüyorsanız gene yanılıyorsunuz. Zira unutmayın ki bir şarlatan ne kadar akıl almaz hünerler gösterirse o derece ciddiye alınır. Nitekim Salt, Casey'nin trans halinde bildirdiklerini incelemek için Yeni Yarın adında bir dergi yayımlanmış. Ayrıca Araştırma ve Aydınlatma Derneği adındaki bir kuruluş aynı malzeme üzerinde çalışmalar yapıyormuş. Arkasında 30 bin stenografik kayıt bıraktığına göre en azından bu kadar hastanın kendisine başvurduğu söylenebilir. İyi de bunlardan kaçını iyileştirmiş acaba? Şarlatanların kerametleri kendilerinden menkul olduğu için bu konuda tam bir bilgi edinmek pratikte mümkün değil. Ancak onun da başarısızlıklarını kamufle etmek için olacak, hastalarını uyguladığı yöntemden şüphe etmemeleri gerektiği konusunda uyardığı anlaşılıyor. Yoksa teşhisinde yanılabilirmiş. Bu taktiğe hemen bütün şarlatanlarda rastlıyoruz. Teşhis doğru çıkarsa bu onun işini bildiğini gösterir. Yanlış çıkarsa ona inanmamış olduğunuzu. Ne âlâ memleket, öyle değil mi? Yalnız şarlatanların bir yerde haklı olduğunu kabul etmek zorundayız. Bir tedavinin yararlı olacağına inanmak bazen gerçekten de iyi sonuç veriyor. Zira ileride de göreceğimiz gibi hastayı iyi eden şarlatanın tedavisinden çok iyileşeceğine inanması. Galiba tıp Karl Popper'in Oedipus efekt dediği şeye en elverişli olan alan. Popper'ın kullandığı anlamda Oedipus etkisi herhangi bir ön değinin prediction olacağı söylenen şeyin olmasına yol açması demek. Örneğin bir kahinin borsada altının veya bir hisse senedinin düşeceğini bildirmesi, herkesin bu değerleri elinden çıkarmaya kalkması yüzünden bu ön değinin gerçekleşmesine neden olabilir. Çoğu panikler bu şekilde doğar. Birçok alanda telkinin, dolayısıyla kendi kendine telkinin etkili olduğunu bilmeyen yoktur. Doğada bir auto-suggestion'dan başka nedir? Yoksa birbirine hiç benzemeyen yöntemlerle şarlatanların bu kadar başarılı olmaları, daha doğrusu başarılı olduklarını sanmaları mümkün olmazdı. Bana sorarsanız başarılarının iki büyük sırrı var. 1. En ciddi veya ağır olanları da kanser gibi dahil bütün hastalıkların bir süre geçtikten sonra bazen kendi kendilerine iyileşmeleri. 2. Hastalıklardan birçoğunun tümüyle veya kısmen psikosomatik oluşu. Halk arasında şöyle bir nükte sık sık tekrarlanır. Soğuk algınlığı veya nezle doktora gidersen bir haftada, gitmezsen 7 günde geçer. Doktorların umudu kestiği ilerlemiş bir kanserin bile bazen iyileştiği görülmüştür. Psikosomatik, yani gerginlik, korku, kaygı, üzüntü ve bunun gibi ruhsal kaynaklı bedensel hastalıkların tedavisinde hastanın moralinin güçlendirilmesi önemli bir rol oynayabilir. Aynı şekilde kaynağı fizyolojik olan bir hastalığın iyileşmesinde de halk dilindeki deyimle maneviyatın, belki de bağışıklık sistemini etkileyerek olumlu etkisi olabilir. Bu konular bugün tartışmalı çünkü bu mekanizmanın nasıl işlediği henüz bilinmiyor. Sanırım şarlatanların elindeki en önemli koz bu. Hastalara, özellikle ortodoks tıptan şifa bulamamış olanlara moral vermek, onları iyileşeceklerine inandırmak. Belki şarlatanın verdiği ilaç veya uyguladığı yöntemin hastalık üzerinde direkt bir etkisi yok. Ama hastalarda bunların etkili olacağı inanç ve umudunu uyandırabilmesi dolaylı yoldan etkili olabiliyor. Şarlatanlara umut tacirleri denmesinin de asıl nedeni bu değil mi zaten? Sonuç olarak şarlatan belki faydalı bir iş yapıyor ama bu onu gene de şarlatan diye nitelendirmemize engel değil. Onlara şarlatan deyişimizin aslında iki nedeni var. Biri bilmedikleri bir konuda bilgiçlik taslamaları, ötekisi ise başarılarını kısmen rastlantıya, kısmen de sözünü ettiğimiz manevi güce borçlu olduklarını bildikleri halde bu gerçeği hastalarından gizlemeleri. Dolayısıyla onları sadece kendilerinin iyileştirdiklerine inandırmak istemeleri. Yoksa müşterisiz kalırlardı. Gene de şarlatanların hiç değilse bir noktada klinik doktorlardan daha etkili ve başarılı olduklarını kabul etmemiz gerekir sanırım. Bunlar hastayı tavlamasını yani dediklerini yaparsa iyileşeceğine inandırmasını daha iyi beceriyorlar. Nitekim herhangi bir normal doktora gittiğiniz zaman önce size şikayetleriniz konusunda bir soru sorar, sonra sizi muayene eder, arkasından bir reçete yazıp belli bazı ilaçları almanızı söyler, bilemediğiniz bazı testler yaptırır falan. Bütün bunlar bazen oldukça sinir bozan, hatta umut kırıcı bir rutin içinde olup biter. Doktor size genellikle bir iki klasik tavsiyede de bulunur ama hiçbir zaman olmayacak vaatlerde bulunmaz. Hastalığınızın tehlikeli boyutlarda olduğu durumlarda bile maneviyatınızı kuvvetlendirecek yalanlar söylemez. Tam tersine bazen ne kadar ömrünüz kaldığını açıklamakta bile sakınca görmez. O böyle davranmakla tıp ahlakının gerektirdiği gibi hareket ettiği inancındadır. Bunda da haklıdır, zira her alanda olduğu gibi tıpta da dürüstlük, açık sözlülük başta gelir. Yalana ve aldatmacaya yer yoktur. Ancak yalan ve aldatmacanın maneviyatı güçlendirmek gibi bir erdemi olduğu da yatsınmaz. İşte şarlatanlar da en çok bundan yararlanırlar. Onları bu bakımdan kınayabilirsiniz belki ama bazen birçok doktordan başarılı olduklarını görmezden gelemezsiniz. Gene de şu gerçeği unutmamak gerek. Tıbbın ilerlemesinde şarlatanların en küçük bir katkıları olmamıştır. Bir düşünün, veba, kolera, tifo, tifüs, ısıtma, verem ve bunlar gibi bir zamanların öldürücü diye bilinen ve bazen salgın halinde milyonlarca insanı kırıp geçiren hastalıklarının çaresini kimler buldu? Şarlatanlar mı yoksa bilimsel yöntemlerle çalışan tıp uzmanları mı? Aslında hiçbir şarlatan hiçbir hastalığa çare bulamamıştır. Onların tek yaptıkları bazı hastaların iyileşmesine yardımcı olmaktan ibarettir. Bir hastayı iyileştirmekle bir hastalığa çare bulmak, paradoksal görünse de başka başka şeylerdir. Uzun vadede insanlığa asıl hizmet eden gene bilimsel tıptır. Zira şarlatanların iyileştirdiklerini iddia ettikleri her bir hastaya karşılık bilimsel tıp en azından 1000 hastayı iyileştirmektedir. Nitekim herhangi bir hastalığın bilimsel tedavi yöntemleri bulunduktan sonra pek az insan şarlatana başvurur. Bugün birçok şarlatan kanser ve AIDS gibi hastalıklara çare bulduklarını iddia ederek ün ve servet sahibi oluyor. 10 yıl sonra bunların büyük çoğunluğu müşterisiz kalacaktır. Bundan eminim. B. Tıbbi kültler. Latince cultus, İngilizce kült, Fransızca culte. Deyimine uygun bir Türkçe karşılık bulamadım. Almanlar da bulamamış olmalılar ki onlar da kultüs deyimini kullanıyorlar. Burada kült neredeyse dini bir tutkuyla bağlanılan bir öğreti anlamına geliyor. İdeoloji gibi bir şey. İnsanlar nasıl bazen insanlığı kurtaracağına inandıkları bir din, mezhep, ideoloji veya öğreti etrafında toplanırlarsa, bazen de bir tür sağlık ideolojisi çevresinde kümelenip bir ayrı topluluk meydana getirmekteler. Topluluğun nüvesini veya odak noktasını da genellikle bir şarlatanın ortaya attığı yeni bir tedavi yöntemi oluşturmakta. Nasıl tek yol devrim veya tek yol İslam sloganlarıyla ortaya atılıp insanlara mutluluğun, hatta kurtuluşun biricik yolunu göstermeye kalkanlar varsa, hastalıklardan kurtulmanın veya sağlıklı yaşamanın bir tek yolu olduğu iddiasıyla etraflarına müritler toplamaya çalışan şarlatanlar da var. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunlara şarlatan değişimin başlıca nedeni binlerce değişik hastalığın bir tek yöntemle tedavi edilmesinin imkansız oluşu. Besbelli ki tek yolla tedavi iddiası bütün hastalıkların hiç değilse büyük bir bölümünün bir tek ana nedeni olduğu varsayımına dayanıyor. Oysa böyle bir varsayımın bilimden vazgeçtik sağduyu ile bile bir ilgisi olmadığı meydanda. Düşünsenize sıtmanın koroner yetmezliğiyle, bir göz kataraktının egzama veya tifoyla, kemik vereminin griple ne gibi bir nedensel ilişkisi olabilir? Nedenler farklı olduğuna göre tedavi nasıl aynı olabilir? Bu noktayı daha fazla irdelemeye gerek yok sanırım. Biz iyisi mi, şarlatanların ne tür sağlık ideolojileri geliştirdiklerine kısaca göz atalım. İyi. Homeopati. Kısaca benzeriyle tedavi anlamına gelen bu deyim, sağlıklı bir kişide bazı belirti ve işaretlere neden olan maddelerin hastalık halinde bu belirtileri tedavi edebildiği ve bir ilacın seyreltildiği oranda etkili olduğu prensiplerine dayalı tıbbi bir metodun adı. Bakınız Andrew Stanway, Alternatif Tıp, sayfa 147. Korkarım bu sözlerden pek bir şey anlamadınız. En iyisi işe bu yöntemin nasıl bulunduğunu ve uygulandığını anlatarak başlamak. Geçen yüzyılın başlarında Samuel Hahnemann adındaki Alman hekimi 1755-1843 kınakına kabuğunun sıtma ile aynı belirtilere yol açtığını fark eder. Oysa kınakına kabuğu sıtma tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstad bunun bir rastlantı olamayacağını düşünmüş olmalı ki hemen bir genelleme yaparak bundan herhangi bir hastalığın belirtilerine benzer belirtilere yol açan maddelerin o hastalığın aynı zamanda ilacı olduğu sonucunu çıkarır. Bakınız Britannica 1987 Vol 5 sayfa 617 Vol 6 sayfa 24. Burada mantıkçıların acele genelleme hasty generalization dedikleri yanlış çıkarımların en tipik örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Doktor Hahnemann'ın düştüğü bu basit mantık yanılgısını bağışlasak bile bulduğunu sandığı benzerlik yasasının doğru olma şansı var mı? Latince similia similus jurantur yani benzer benzeri tedavi eder deyimi Türkçedeki çivi çiviyi söker sözünü hatırlatıyorsa da ben çiviyle çivinin söküldüğüne hiç tanık olmadım doğrusu. Eğer olsaydı, örneğin genellikle baş ağrısı veya kırıklık gibi hallerin tedavisinde kullanılan aspirinin sağlıklı birisi tarafından alındığında bu tür belirtilere yol açması gerekirdi, öyle değil mi? Benim bildiğim hiçbir ilaç tedavi ettiği hastalığınkine benzer belirtilere yol açmaz. Bir tek istisnayla, aşı. Bunun da şaşılacak bir yönü yok, zira bilindiği gibi aşı bir hastalığa neden olan mikropların küçük bir dozundan oluşur. Kaldı ki aşı bir ilaç da değildir. Hastalıklara karşı vücutta bağışıklık sağlama amacıyla kullanılan bir araçtır. Benzerlik yasasının hiçbir bilimsel dayanağı ve açıklaması olmadığı için homeopatlar bir tür deneme ve yanılma yöntemi kullanarak akıllarına esen her maddeyi sağlıklı insanlara verip ne tür belirtilere yol açtığını gözlemlemişler. Bunlar arasından bildikleri hastalıklarınkine benzer belirtilere yol açanları o hastalıkların ilacı saymışlar. Örneğin sağlıklı birine bir miktar fare pisliği yedirdiniz ve baktınız ki o kişi bir süre sonra karın ağrısından kıvranıyor, hemen anlayın ki fare pisliği karın ağrısına iyi gelecek demektir. Siz hiç hayatınızda bu kadar saçma ve gülünç bir iddia duydunuz mu? Ne var ki bir fikrin saçma ve gülünç olması o fikre bir defa kafalarını kaptırmış olanları yollarından döndürmüyor. Nitekim homeopatlar bu yoldan şimdiye kadar 3000'e yakın ilaç keşfetmişler. Bakınız MG1 sayfa 189. Doktor Stanley'e göre bu sayı 2000 kadar. AE sayfa 147. Kim bilir bunları bulana kadar saf insanlara neler yutturmuş veya içirmişlerdir. Belki benim fare pisliği örneğimi aşırı bulanlar olmuştur içinizde. Oysa homeopatların bulduğu bazı sözde ilaçlar bundan daha iştah açıcı değil. Bakın bunlar arasında neler var. Lacrima filia, genç kız gözyaşı. Öğütülmüş deniz yıldızı, kokarca salgısı, tahta kurusu ezmesi, antrasit kömür tozu, öğütülmüş istiridye kabuğu, insan siliğinden veya yılan dışkısından elde edilmiş ürik asit. Nasıl hepsi birbirinden iştah açıcı ilaçlar öyle değil mi? Ancak ilaçların çoğu bitkilerden elde ediliyormuş. Son yıllarda metal bileşikliklerini de denemeye başlamışlar. Sizin anlayacağınız, aklınıza ne gelirse deneyebilirsiniz. Burada insanın aklına hemen şu soru geliyor. İyi de bu tür ilaçları kim yutar? Gerçi insanoğlunun yutmayacağı hiçbir yoktur. Ama homeopatların bulduğu ikinci bir ilke bu konuda akla gelebilecek her türlü kaygıyı gideriyor. Efendim bütün bu ilaçların son derece küçük dozlarda verilmesi gerekiyor. Doktor Hahnemann'a göre doz ne kadar küçük olursa etkisi o kadar büyük olurmuş. Bizim bildiğimiz bir ilacın dozu hastalığın şiddetiyle doğru orantılıdır. Öyle değil mi? Siz Ortodoks tıbbın o çok bilmiş tavrına kulak asmayın. Doz etkiyle ters orantılıdır, işte o kadar. Buna göre bir ilaç ne kadar inceltilirse etkisi o derecede artar. En ideal dozsa içinde tek bir ilaç molekülü olan dozdur. Burada insan ister istemez ünlü Bektaşi fıkrasını hatırlıyor. Hani Hoca Efendi camide Tanrı'nın vasıflarını sayıp döküyormuş ne yerdedir ne gökte diye. Bektaşi'nin biri dayanamayıp arka sıralardan seslenmiş. Hoca Efendi şuna yok diyeceksin ama dilim varmıyor. Bu da o hesap. Şimdi düşünün bu kadar küçük dozda ilaca ilaç demek mümkün mü? Böylesine bir eriyi damıtık sudan nasıl ayırt edebilirsiniz? Gardner'ın yaptığı çok güzel bir benzetmeyle bu, Pasifik Okyanusu'na bir damla ilaç damlatıp iyice karıştırdıktan sonra bir kaşık alıp içmeye benziyor. Bakınız MG1 sayfa 188. Hahnemann'a göre ilacın maddesi ne kadar azalırsa manevi gücü o derecede artarmış. Dolayısıyla ilacı başlangıçtaki maddeden tek bir molekül kalmayıncaya kadar inceltmek en iyisiymiş. Herhalde bazı homeopatlar Hahnemann'ın fazla ileri gittiğini düşünmüş olmalılar ki ilaçtan hiç değilse birkaç molekül kalması gerektiği tezini savunmuşlar. Bu yüzden homeopatlar iki kampa bölünmüşler. Ortodoks hekimlerin homeopatiyi daima küçümsemiş olmalarını, Dr. Stanway, günümüz hekimlerinin sadece birkaç molekül, bazen hiçbir tedavi edici madde ihtiva etmeyen ilaçların vücutta nasıl etkili olabildiklerini anlayamamalarına yoruyor. Stanway, A.E., sayfa 148. Oysa bu üstada göre bunda anlaşılmayacak bir yan yok, zira modern nükleer bilim ve özellikle transistör teorisi bu sorulara cevap vermektedir. Stanway, A.E., sayfa 148. Stanway, A.E., sayfa 148. Biraz ileride Dr. Stanway bir Arnold Schultz yasasından söz ederek bir açıklama daha getiriyor. Son çalışmalar göstermiştir ki bir madde tek bir molekülü kalıncaya kadar seyreltilse bile içinde çözündükleri su molekülleri orijinal maddeyle ilgili enerji halinde bilgi taşımaktadırlar. Yani orijinal madde kendisini su moleküllerine işlemektedir. Çok güçlü bir ilacın çözücüyle birlikte ezilme ve karıştırılmasıyla birlikte moleküllerde daha fazla enerji oluşur. Hastaya verilen homeopatik ilaç yoğunluğu az bile olsa yüksek bir enerjiye sahiptir. İşte bu enerjiyi açığa çıkararak vücuttaki birçok biyoenerjik sistemleri harekete geçirir. Bazı nükleer fizikçiler böyle işlenmiş enerjilerin kendi kendilerini çoğaltma imkanları olduğunu iddia etmektedirler. Sayfa 154. Tümüyle asılsız inançlara bilimsel bir kılıf uydurma eğilimi pek çok şarlatanda rastlanan bir nitelik. Yukarıda söylenenler düpedüz uydurma. Bazı nükleer fizikçileri işe karıştırmaksa sadece fizik bilmeyen saf insanların gözünü boyamaya yönelik bir taktikten ibaret. Kaş yapayım derken göz çıkarmak diye buna denir işte. Bir kere ne Hahnemann zamanında bunlar biliniyor ne de bunların farmakolojiyle uzaktan yakından bir ilgisi var. Alternatif tıp adı altında bütün tıbbi şarlatanları temize çıkarmayı aklına koymuş olduğu anlaşılan bu meta şarlatan, ne yazık ki homeopatların elden geldiğince küçük doz kullanmalarının temelindeki kurnazlığı bile fark edemeyecek kadar aptal biri. Kurnazlık şurada, hastaya bir ilaç veriyormuş gibi görünerek onun maneviyatını kuvvetlendirmek, hepsi bu. Verilen sözde ilacın dozu ne kadar küçük olursa tehlikesi de o derece azalır. Nitekim Dr. Stanway de homeopatik ilaçların avantajlarını sayarken hiçbir zehirleyici yan etkileri olmayışını da anıyor. En kuvvetli zehirlerin bile çok küçük dozda herhangi bir etkisi yoktur. Ama asıl sorun da burada. Hiçbir yan etkisi olmayan bir maddenin herhangi bir olumlu etkisi olabilir mi? Sözün kısası, homeopatik ilaçlar tipik sözde ilaçlardır. Başka bir deyişle ilaç diye yutturulan tümüyle zararsız ve de yararsız eriklerdir. Nitekim güvenilir farmakologlarca yapılan incelemeler bu derece sulandırılmış biçimde bu ne iyiliği belirsiz ilaçların tümüyle zararsız olduklarını, ancak ne hastalık belirtilerine ne de iyileşmeye yol açtıklarını ortaya koymuş. Bakınız MG1 sayfa 189. Gene de bütün bunlar günümüz farmakologlarının görüşü ve ancak aklı başında insanların iltifat edebilecekleri bir görüş. Hastalıkların nedenleri hakkında hemen hemen hiçbir şeyin bilinmediği ve bu yüzden koca karı ilaçları ile yetinmek zorunda kalındığı bir dönemde ortaya atılmış olan bu yeni tedavi yöntemi birçoklarına akla yakın görünmüş olmalı ki, milyonlarca insan içinde yok denecek kadar az ilaç bulunan bu sıvıları içmişler ve mucizeler mucizesi şifa bulmuşlar. 1820'lerde homeopati Almanya'dan bütün Avrupa'ya yayılmış, 1840'larda İngiltere'ye ve Amerika'ya ulaşmış, 1880'de Amerika'da başarısının doruğuna varmış. 1900 yılına gelindiğinde bu ülkede 22 tane homeopati koleji varmış, binlerce kitap yazılmış, düzinelerle dergi yayımlanmış. Washington DC'de Hahnemann için muazzam bir heykel bile dikilmiş. Gerçi 1900'den sonra bu kült gerileme dönemine girmiş, homeopat yetiştiren kolejler bir bir kapanmış ama binlerce doktor kendilerini homeopat sayıyor ve sanatlarını icraya devam ediyorlarmış. Bunların hepsi tıp fakültesi mezunu olup teşhiste ortodoks tıp yöntemlerine başvuruyor, hatta gerektiğinde standart ilaçlar da kullanıyorlarmış ama asıl tedavi yöntemleri gene de homeopatiye dayanıyormuş. Fazla mal göz çıkarmaz misali bunların homeopatik ilaçlar vererek hastaların moralini yükseltmeyi amaçladıkları anlaşılıyor. Amerika'da durmadan gerileyen homeopatinin savaştan sonra Avrupa'da, özellikle Almanya ile Fransa'da yeni bir canlılık kazandığı anlaşılıyor. Stanway'in yazdığına göre Londra'da bir homeopati fakültesi bile varmış ve halen İngiltere'de 300 kadar homeopat hekim icra-i sanat ediyormuş. Ayrıca her ortodoks doktor da homeopatik ilaç yazabilirmiş. 1977'de 86 binden fazla hasta homeopati kliniklerinde tedavi görmüş. Bakınız AE sayfa 147-48. Bir süre önce televizyonda gösterilen bir belgeselden Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde homeopatik ilaçlar üreten muazzam bir endüstri olduğunu ve işin içinde milyarlarca dolar döndüğünü öğrenince ağzım açık kaldı. Tıbbın dev adımlarla ilerlediği ve modern bilimin bütün nimetlerinden yararlanabildiği bir çağda, en ileri batı ülkelerinde insanların hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu derece ilkel bir yönteme iltifat etmeleri benim için akıl alır bir olay değil. Ama en akıl almaz dini, politik hatta ekonomik ideolojiler gibi en saçma sapan tıbbi kültlerde bazı insanlar üzerinde mistik denebilecek bir etki yaratabiliyor. Her şarlatanlık alanında olduğu gibi homeopati alanında da yeni yöntemler geliştirildiği anlaşılıyor. L.D. Rogers adındaki Chicagolu bir doktor, "Without use of drugs or bugs, ne ilaç ister ne tahta kurusu" sloganı altında, hastanın kanından birkaç damla alıp bunu inceltiyor, hemolize ediyor, kuluçka makinesine koyup güçlendiriyor, sonra da hastaya zerk ediyormuş. Bundan esinlendiği anlaşılan Dr. Charles Duncan adındaki bir başka şarlatan işi biraz daha ilerletmiş. Autotherapy, kendi kendine tedavi başlıklı kitabında anlattığına göre örneğin veremi tedavi için veremlinin balgamından elde ettiği bir ekstreyi, dizanteriyi tedavi için dizanterili kişinin dışkılarını süzerek elde ettiği bir ekstreyi hastaya zerk ediyormuş. Bakınız MG1 sayfa 190. Çivi çiviyi söker sözünün bundan daha canlı bir örneği düşünülemezdi doğrusu. Bu ilk bakışta gerçekten de aşıyı andırıyor ama biraz düşünürseniz buradaki benzerliğin yüzeysel olduğunu, aşılama ilkesiyle gerçek bir ilişkisi bulunmadığını anlarsınız. Bu konuda tereddütü olanlara Pasteur ve Koch'la ilgili bölümü bir daha gözden geçirmelerini salık veririm. Maksat hep yeni bir yöntem bulmuş gibi görünüp göz boyamak. Eminim bu yöntemlerle de birçok hasta iyileşmiştir ama yöntemlerin kendileri etkili olduğundan değil, hastaların morali yükseldiğinden ve zaten iyileşeceklerinden ötürü. Kanımca istisnasız bütün tıbbi şarlatanlıklar, Dr. Stanway'in deyimiyle alternatif tıp yöntemleri, başarılarını bu iki faktöre borçlular. Bu nedenle Dr. Stanway gibilerin homeopatiyi alternatif bir tıp yöntemi gibi gösterme çabaları boşuna. Neymiş efendim, modern batı tıbbı hastaya doğrudan hastalıkla mücadele edecek yönde tedavi ile ilaç uygulama üzerinde çalışırmış. Homeopati ise vücudun ameliyat gerektiren mekanik hastalıkları hariç kendi başına birçok hastalığın üstesinden gelebileceği ve belirtilerin vücudun hastalıktan kurtulma gayretinin önemli bir parçası olduğu temel düşüncesine dayanmaktaymış. Stanway AE sayfa 152. Tıp diploması alan birinin 20. yüzyılın sonuna doğru bu tür laflar edebilmesi gerçekten şaşırtıcı. Vücudun birçok hastalığın üstesinden kendi başına geldiği herkesin bildiği bir şey. Ancak bu yeterli olsaydı tıbba gerek kalmazdı. Nitekim özellikle mikrobik ve virüslü hastalıklarla savaşta hastalığa dışarıdan müdahale şart. İlaç ise bu savaşta en çok başvurulan silah. Dolayısıyla ya hastalığın şiddetinin gerektirdiği dozda ilaç kullanacaksınız ya hiç kullanmayacaksınız. Homeopatların yaptığı gibi içinde birkaç molekül ilaç bulunan hatta hiç bulunmayan bir sıvıyı ilaç diye vermek düpedüz sahtekarlıktır, bu bir. Ayrıca belirtileri, semptomlar, vücudun hastalıktan kurtulma gayretinin bir parçası gibi görmek tümüyle gülünç, zira vücudun hastalıkla savaştığını gösteren ateş yükselmesi gibi belirtileri olduğu gibi baş ağrısı, mide bulanması, tansiyon yükselmesi, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, iştahsızlık, halsizlik, kanama, her türlü ağrı sızı türünden vücut savunmasıyla doğrudan bir ilişkisi olmayan belirtiler de vardır ve bir hastalığın teşhisinde asıl göz önünde tutulan belirtiler bu sonuncu türden olanlardır. Ama işin daha da önemli yanı, Dr. Stanway'in sandığının tersine modern tıpta tedavi belirtileri değil, bu belirtilere yol açan nedenleri yok etmeye yöneliktir. Sürekli olarak belirtileri yok etmeye yönelik tedavi usullerinin uygulanması, vücudun kendi kendini iyileştirebilme özelliğinin yok olmasına neden olurmuş. Bakınız AE sayfa 152. Siz hiç bu derece saçma bir iddia duydunuz mu? Gerçi romatizma, artrit, yarım baş ağrısı gibi nedenleri henüz tam açıklanamamış olan ve hastayı bazen dayanılmaz ağrılarla kıvrandıran hastalıklar söz konusu olduğunda, ortodoks tıp sadece ağrı ve sızıları dindirici ilaçlar veriyor. Ama çaresizlikten kaynaklanan bu tür bir uygulamanın bile vücudun kendi kendini iyileştirme özelliğini yok ettiğini söylemek, homeopatiyi haklı hatta gerekli göstermek için uydurulmuş bir bahaneden başka bir şey değil. Britannica'nın da belirttiği gibi homeopati daha çok hastalık semptomlarına ağırlık verip hastalığın arkasındaki nedenleri araştırmayı ihmal ettiği için eleştirilmiştir. 1987 Vol 6 sayfa 24.